Avukat mahkeme heyeti üyelerinden sanığın Joe Valjoe olduğuna kesin olarak inanıyorlarsa, ona eski bir kürek mahkumuna uygun düşen polisiye yaptırımları uygulamalarını ve onu aynı suçu işleyen bir kürek mahkumu olarak korkunç bir şekilde cezalandırmamalarını rica etti. Avukatı açık sözlüğünden dolayı kutlayıp bu açık sözlükten ustaca yararlandı. Avukatın verdiği tüm tavizler sayesinde sanığa yüklendi. Avukat sanığın Joe Valjoe olduğunu kabul etmiş gibi görünüyordu. Bunu fırsat bilerek bu adamın Joe Valjoe olduğunu iddia etti. Mahkeme heyeti tarafından kabul edildiği için bu tartışılmazdı. Savcı burada suçların kaynaklarına ve nedenlerine inip ilginç bir bağlantı kurdu. Daha başlangıç döneminde Oriflame ve Couturier'in eleştirmenlerinin şeytanın akımı olarak adlandırmaya layık gördükleri romantik akıma yüklendi ve akla uygun bir şekilde Chaumette'nin, daha doğrusu Joe Valjean'ın suçunu bu sapkın edebi akımın etkisiyle bağlantılandırdı. Değerlendirmelerini tamamladığında Joe Valjean'a geçti. Bu Joe Valjean kimdi? Joe Valjean'ın tasviri toplumun kustuğu bir canavar. Tigamenes'in söylevlerinde yer alan bu tür tasvirler trajedinin işine yaramasa da hukuki belagata her zaman hizmet eder. Dinleyiciler ve mahkeme heyeti üyeleri ürperdiler. Tasvirini tamamladıktan sonra savcı bir hatibin yarın sabah çıkacak yerel gazetenin coşkusunu doruk noktasına çıkaracak ifadesiyle devam etti. İşte böyle bir adam. Serseri, dilenci, hayatını kazanacak imkanları olmayan, yaşamını suç işleyerek geçirmeye alışmış ve küçük Jairus vakasının da kanıtladığı gibi kürek cezası sırasında kendini pek terbiye edememiş. Sokakta tırmandığı duvarın birkaç adım ötesinde elinde çaldığı dalla yakalanmış bir adam, suçüstü yakalandığını, hırsızlığı, duvara tırmandığını, her şeyi inkar ediyor. Adına, kimliğine kadar her şeyi inkar ediyor. Burada değinmeyeceğimiz yüzlerce kanıtın dışında dürüst polis müfettişi Javert, alçaklığın cezasını çekerken tanıştığı üç eski arkadaşı kürek mahkumları, onu tanıdıklarına tanıklık ettiler. Bu şaşırtıcı ortak kanaate kim karşı çıkabilir? İnkar ediyor. Bu ne duyarsızlık? Sayın mahkeme heyeti üyeleri, adaletin gereğini yapacaksınız. Savcı konuşurken sanık onu ağzı açık bir halde hayranlığa eşlik eden bir şaşkınlıkla dinliyordu. Bir insanın böyle konuşabilmesi karşısında afalladığı belliydi. Ara sıra iddianamenin en kritik noktalarında kendini tutamayan belagatin suçluyu en ağır sıfatlar tufanıyla bir fırtına gibi sardığı anlarda, duruşmaların başlangıcından beri yaptığı gibi sessiz ve hüzünlü bir protesto ile başını yavaşça soldan sağa çeviriyordu. Hemen yakınındaki izleyiciler onu alçak sesle 2-3 kere şunları söylediğini duymuşlardı. İşte bu alıp ya haber vermemenin sonucu. Savcı mahkeme heyeti üyelerini ahmaklığın değil, becerinin, kurnazlığın, adaleti yanıltana alışkanlığının dışa vurumu olan ve adamın yoğun sapkınlığını ortaya koyan planlanmış bu şaşkın tavrı da dikkate almalarını belirtti. Sözlerini küçük Jarvis davasından sonra görüleceği söylenerek ve en ağır cezanın verilmesini talep ederek bitirdi. Hatırlanacağı gibi şimdilik hakkında ömür boyu kürek cezası isteniyordu. Ayağa kalkan avukat muhteşem söylevi dolayısıyla sayın savcıya iltifat ettikten sonra elinden geldiğince karşılık vermeye çalıştı. Ama işi zorlaşıyor, ayağının altındaki zemin giderek kayıyordu. Dava sonuçlanmak üzereydi. Başkan sana ayağa kalkmasını işaret ederek ona son kez söz verdi. Savunmanıza ekleyecek bir şeyiniz var mı? Ayağa kalkıp yırtık pırtık başını elinde yuvarlayan adam söyleneni duymamışa benziyordu. Başkan sorusunu tekrarladı. Bu kez söyleneni duyup anlamış gibi görünen adam uykudan uyanan biri gibi gözlerini etrafında gezdirdi. Halka, jandarmalara, avukatına, mahkeme heyeti üyelerine baktı. İri yumruğunu oturduğu bankın önündeki tahta masaya koydu. Bir kez daha etrafına baktı ve aniden bakışlarını savcıya sabitleyip bir volkan püskürmesi gibi konuşmaya başladı. Söylediği tutarsız, kaba, birbiriyle çelişen, karmakarışık sözler sanki ağzından hep birlikte dışarı çıkmak için acele ediyorlardı. Şunu söyleyeceğim. Paris'te Pavop'un yanında araba tamirciliği yaptım. Zor bir meslektir. Araba tamirciliğinde hep dışarıda, avlularda, iyi üstadların yanında hangarların altında çalışılır. Geniş bir alan gerektirdiği için kapalı atölyelerde çalışmak mümkün değildir. Kışın aşırı soğuklarda ısınmak için insan kollarını ovuşturur ama üstadlar zaman kaybı olarak gördükleri için buna izin vermezler. Taşların arasında buz varsa demiri işlemek zordur. Bu iş insanı çabuk yıpratır. Bu meslekte genç yaşta yaşlanılır. 40 yaşına geldiğinizde işiniz bitmiştir. Ben 53 yaşındayım. Çok sıkıntı çektim. Üstelik işçiler çok vicdansızdır. Artık genç değilseniz size ihtiyar baykuş, yaşlı bunak derler. Günde 1,5 frank kazanıyordum. Üstatlar yaşlı olmamı bahane edip bana en düşük ücreti veriyorlardı. Ayrıca nehir kenarında çamaşırcılık yapan bir kızım vardı. O da para kazanıyordu. Böylece geçinip gidiyorduk. Onun işi de zordu. Bütün gün yağmura, kara, yüzünü yarıp geçen rüzgara rağmen beline kadar leğenin içinde çalışıyor. Her yer buz tutsa bile çamaşır yıkaması gerekiyordu. Fazla çamaşırları olmayan insanlar hemen yanında yıkamasını bekliyorlardı. Çamaşırı yıkamazsa müşteri kaybederdi. Tahtalar birbirine iyi eklemlenmediği için her yandan üzerine sular dökülüyordu. Elbiselerinin her yanı ıslaktı. Soğuk su içine işliyordu. Çamaşırhanede çamaşırlar musluğun önünde yıkanır, leğende durulanırdı. Kapalı yer olduğundan orada daha az üşüyordu. Ama sıcak buğu çok tehlikeliydi ve gözleri mahvediyordu. Akşam 7'de yorgun halde eve geliyor, hemen yatıyordu. Kocası onu dövüyordu. Öldü, üzüldük. Dans partilerine gitmeyen iyi huylu, kendi halinde bir kızdı. Bir keresinde büyük perhizden önce salı günü kutlamalara katılmak yerine saat 8'de yatmıştı. İşte doğruyu söylüyorum, sormanız yeter. Ah, elbette, ne aptalım, Paris bir uçurumdur. Cem Metu babayı kim tanır? Yine de size Monsieur Bolup'tan söz ediyorum. Monsieur Bolup'a sorun. Bunun dışında benden ne istediğinizi bilmiyorum. Adam susup ayakta bekledi. Tüm bunları yüksek, boğuk, sert bir sesle, hızlı hızlı, öfkeli ve vahşi bir naiflikle söylemiş. Bir keresinde kalabalığın içinden birini selamlamak için sözlerini ara vermişti. Rastgele ortaya attığı bu ifadeler peş peşe gelen hıçkırıklara benziyor ve her birine odun kesen bir oduncuyu andıran jestler ekliyordu. Konuşması bittiğinde izleyiciler kahkahalara boğuldu. Etrafına bakıp herkesin güldüğünü görünce hiçbir şey anlamadığı için kendisi de gülmeye başladı. Çok berbat bir sahneydi. Dikkatli ve iyi niyetli bir adam olan başkan sesini yükseltip mahkeme heyeti üyelerine sanığın yanında çalıştığını söylediği eski araba tamirci ustası Balup'un adının boş yere anıldığını, iflas ettiği için ortadan kaybolduğunu hatırlattı. Ardından sanığa dönerek söyleyeceklerini dinlemesini öğütleyerek devam etti. Düşünmeniz gereken bir noktadasınız. Hakkınızdaki ciddi suçlamaların çok ağır sonuçları olabilir. Sanık, sizin çıkarınız adına sizi son bir kez daha uyarıyorum. Şu iki konu hakkında net bir açıklama yapın. Öncelikle Pirum bahçesinin duvarını aşıp dalı kırdıktan sonra elma çaldınız mı? Yani hırsızlık ve haneye tecavüz suçlarını işlediniz mi? İkincisi evet ya da hayır. Eski kürek mahkumu Jean Valjean siz misiniz? Sanık söyleneni anlayan ve vereceği yanıtı iyi bilen bir adam gibi başını anlamlı bir şekilde salladı. Ağzını açıp başkana döndü. Önce. Ardından önce başlığına sonra tavana bakıp sustu. Sanık, dedi savcı acımasız bir ses tonuyla. Kendinize dikkat edin. Size sorulan hiçbir soruya cevap vermiyorsunuz. Kafanızın karışıklığı mahkum olmanıza yol açacak. İsminizin Jean Petre olmadığı kesin. Siz Jean Valjean'sınız. Pirum bahçesinin duvarını aşıp olgun elmaları çalan da sizsiniz. Bu kesin. Sayın mahkeme heyeti üyeleri bunu dikkate alacaklar. Sanık sonunda yerine oturmuştu. Savcı sözünü bitirdiğinde aniden ayağa kalkıp haykırdı. Siz çok kötü bir insansınız. İşte bunu söylemek istiyor ama nasıl ifade edeceğimi bilemiyordum. Ben hiçbir şey çalmadım. Her gün yemek yemem. Ela'dan geliyorum. Kırları sapsarı bir renge bürüyen, bataklıkların taşmasına, yolun kenarında kaybolan kumların üzerinde sadece ot demetlerinin görülmesine neden olan bir sağanak altında buraya geri dönüyordum. Yerde kırılmış bir elma dalı gördüm. Başıma bunca iş açacağını bilmeden dalı yerden aldım. 3 aydır hapisteyim. Beni bir yerden bir yere naklediyorlar. Üstelik derdimi anlatamıyorum. Hakkımda konuşuyor, bana cevap verin diyorlar. İyi yürekli bir genç olan jandarma beni dirseğiyle dürtüp alçak sesle. Cevap versene diyor. Durumu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Ben okumadım. Yoksul bir adamım. Bunu görmemek haksızlıktır. Hırsızlık yapmadım. Yerde duran bir şeyi aldım. Jo, Valjo diyorsunuz. Bu kişiyi tanımıyorum. Onlar ki ölüler. Ben Hopital Bulvarı'nda Monsieur Bolpun'un yanında çalıştım. İsmim Champetu. Bana nerede doğduğumu söyleyerek kurnazlık yapıyorsunuz. Nerede doğduğumu ben bile bilmiyorum. Herkesin dünyaya geleceği bir ev yoktur. Öyle olsa her şey daha iyi olurdu. Annemin ve babamın şehir şehir gezen göçebe insanlar oldukları dışında hiçbir şey bilmiyorum. Bana çocukken küçük diyorlardı. Şimdi ise ihtiyar diyorlar. İşte benim vaftiz isimlerim, işinize nasıl gelirse öyle kullanın. Uven'de ve Favils'te bulundum. Şuraya bakın. Uven'e ve Favils'e gittiğim için kürek mahkumu mu olmam gerek? Size hırsızlık yapmadığımı ve adımın Champiat'ın baba olduğunu söylüyorum. Monsieur Bolup'un yanında çalıştım. Orada yaşadım. Bu saçmalıklarınız artık canımı sıkıyor. Neden herkes öfkeyle üzerime geliyor? Sanığın söylediklerini ayakta dinleyen savcı başkana, Sayın Başkan, kendini bir ahmakmış gibi göstermeye çalışan ama bunu başaramayan, bunu kendisine söylemek istiyoruz. Sanığın bu karmaşık ama kurnazca inkarları karşısında siz ve mahkeme heyeti uygun görürse mahkum Brevet, Kerchipel ve Chenildieu'nun ve polis müfettişinin bu salona yeniden çağrılıp son bir kez daha sanığın Jo Varjo olup olmadığına tanıklık etmelerini öneriyorum, dedi. Sayın savcıya polis müfettişi Javert'in ifadesini verdikten hemen sonra komşu bir vilayetin merkezdeki görevine dönmek üzereki mahkeme salonundan hatta şehirden ayrıldığını bildirmek isterim. Sayın savcının ve sanığın avukatının onayıyla ona biz izin verdik, dedi başkan. Bu doğru sayın başkan, diye karşılık verdi savcı. Monsieur Javert burada olmasa da birkaç saat önce bu salonda söylediklerini sayın mahkeme heyeti üyelerine tekrarlamak isterim. Javert alt kademede çalışsa da önemli görevleri katı ve titiz bir dürüstlükle yerine getiren saygın bir adamdır. İşte söyledikleri şöyleydi. Sanığın inkarlarını yalanlayan manevi ve maddi kanıtlara ihtiyacım yok. Onu çok iyi tanıyorum. Bu adam Chaumetu değil. Son derece gaddar ve tehlikeli bir adam olan eski kürek mahkumu Jo Varjo'dur. Cezasının bitiminde onu büyük bir pişmanlıkla serbest bıraktılar. Hırsızlık suçu nedeniyle 19 yıl kürek mahkumluğu yaptı. 5-6 kez kaçma girişiminde bulundu. Din piskoposunun evinde de hırsızlık yaptığından şüpheleniyorum. Toulon hapishanesinde muhafız birliği komutan yardımcısı iken onu çok sık gördüm. Onu çok iyi tanıdığımı bir kez daha tekrarlıyorum. Bu kesin tanıklık izleyiciler ve mahkeme heyeti üyeleri üzerinde derin bir etki yarattı. Savcı sözlerini Javert orada olmasa da diğer üç tanığın resmen salona çağrılıp tekrar ifade vermelerini de üsteleyerek tamamladı. Başkanın mübaşire talimat vermesi üzerine birazdan tanık odasının kapısı açıldı. Mübaşir bir jandarmanın eşliğinde reisi salona soktu. Heyecanları doruk noktasına çıkan izleyicilerin yürekleri tek bir bedendeymiş gibi çarpıyordu. Eski kürek mahkumu, Bouvet'in üzerinde hapishanelerin siyah gri ceketi vardı. Bouvet 60 yaşlarında, yüzünde hem bir iş adamının hem de bir alçağın ifadesini barındıran bir adamdı. Bu ikisi bazen bir arada bulunabilir. Çevirdiği kötü işlerden sonra yeniden girdiği hapishanede koğuş sorumlusu olmuştu. Cezaevi yöneticileri yararlı olmaya çalıştığını söylüyor, rahipler dini vecibelerini yerine getirme konusunda ona tanıklık ediyorlardı. Bu olayların restorasyon döneminde gerçekleştiğini unutmayalım. Brief, dedi başkan, yüz kızartıcı bir suç işlediğiniz için yemin edemezsiniz. Brief başını öne eğdi. Yine de, diye devam etti başkan. İlahi merhamet izin verirse, yasanın itibarsızlaştırdığı bir kişide bile onur ve adalet duygusu kalabilir. İşte bu nihayanda bu duyguya sesleniyorum. Umduğum gibi içinizde bu duyguya hala yer varsa, bana yanıt vermeden önce bir sözünüzün bu adamın mahvına neden olacağını ve adaleti aydınlatacağını iyi düşünün. Çok önemli bir an ve yanıldığınıza inanıyorsanız sözünüzü geri alabilirsiniz. Sanık, ayağa kalkın. Bouvet, sanığa iyi bakın. Hatıralarınızı canlandırın ve ruhunuz ve vicdanınızla bize bu adamın eski arkadaşınız kürek mahkumu Jo Vajo olup olmadığını söyleyin. Bouvet mahkuma baktıktan sonra mahkeme heyetine döndü. Evet sayın başkan, onu ilk kez ben tanıdım ve bu konuda ısrarlıyım. Bu adam 1796'da girdiği Toulon hapishanesinden 1815'te çıkan Jo Valjean'dır. Ben ondan bir yıl sonra çıktım. Şimdi bir ahmak gibi görünüyor. Yaşı nedeniyle alıklaşmış olmalı. Zindanda sinsinin tekiydi. Onu kesinlikle tanıyorum. Yerinize oturun, dedi başkan. Sanık, siz ayakta kalın. Kırmızı kazağı ve yeşil beresinin de belirttiği gibi ömür boyu kürek cezasına çarptırılmış olan Chenildieu'yu getirdiler. cezasını çektiği Toulon hapishanesinden bu tanıklık için getirilmişti. Yaklaşık 50 yaşlarında, kısa boylu, atik tetik, yüzü kızarmış, çelimsiz, sarışın, küstah bir adamdı. Tüm bedeninden hastalıklı bir zafiyet ve gözlerinden olağanüstü bir güç yayılıyordu. Başkan ona da aynı şeyleri tekrarladı. İşlediği alçakça suçun yemin etmesine izin vermediğini hatırlattığında, Şönüldi kafasını kaldırıp karşısındaki kalabalığa baktı. Kafasını iyice toparlamasını söyleyen başkan, sanığı tanıdığı konusunda hala aynı şeyi düşünüp düşünmediğini sordu. Şenülcü kahkaha attı. Vay canına, demek onu tanıyor muyum? 5 yıl aynı zincire bağlı kaldık. Dostum, demek şimdi bana surat asıyorsun, öyle mi? Yerinize oturun, dedi başkan. Mübaşir, diğeri gibi ömür boyu kürek cezasına çarptırılan kırmızı kazaklı, koyu çapalı getirdi. Bir köylü, Pirenelerin yarı ayısı olan bu adam bir süre dağda sürüleri gittikten sonra çobanlığı bırakıp haydutluğa geçmişti. Kerchapel sanık kadar yabani, ondan daha ahmak gibi görünüyordu. Bu kişi doğanın yırtıcı hayvan taslağında yarattığı ve toplumun kürek cezasına mahkum ettiği o bahtsız adamlardan biriydi. Onu birkaç dokunaklı sözle gayrete getirmeye çalışan başkan, diğer ikisi gibi ona da karşısındaki adamı hiç tereddüt etmeden tanıyıp tanımadığını sordu. Bu Jean Valjean, dedi. Hatta çok güçlü olduğu için ona Krikojo diyorlardı. Bu üç adamın peş peşe verdikleri içten ve iyi niyetli ifadeler izleyiciler arasında sanığın aleyhine kanaatleri belirten mırıldanmalara yol açmış, her yeni tanıkla bu mırıldanmalar daha da artmış ve uzayıp gitmeye başlamıştı. Sanık onları mahkeme heyetinin temel savunma taktiği olarak gördüğü o şaşkın yüz ifadesiyle dinlemişti. Yanındaki jandarmalar ilk tanık dinlenirken onun ''Ah şu işe bak'' diye hafifçe homurdandığını duymuşlardı. İkinci tanığın ardından sesini daha da yükselterek adeta memnun bir halde ''Ne güzel'' demiş. Üçüncü tanığın ardından ''Muhteşem'' diye haykırmıştı. ''Sanık, duydunuz. Söyleyeceğiniz bir şey var mı?'' ''Söyleyeceğim. Tek kelimeyle muhteşem.'' İzleyicilerden neredeyse mahkeme heyeti üyelerine kadar yayılan bir uğultu yankılandı. Adamın aklını kaçırdığı belliydi. Mübaşirler, dedi başkan, sessizliği sağlayın. Oturumu kapatacağım. O sırada başkanın hemen yanında bir hareketlenme oldu. Bağıran bir ses duyuldu. Bu ve Şenüdyü, Kerchapel, buraya bakın. Bu ses herkesin yüreğini donduracak ölçüde acınası ve korkunçtu. Gözler sesin geldiği noktaya yöneldi. Başkanın arkasında ayrıcalıklı izleyicilerin arasında yer alan bir adam ayağa kalkıp mahkeme heyetiyle salonu ayıran bölmenin kapısını itmişti ve şimdi salonun ortasında ayakta duruyordu. Onu tanıyan başkan ve savcı ve onlarca kişi hep birazdan haykırdılar. Monsieur Madeleine! Bu gerçekten de oydu. Zabıt katibinin lambası yüzünü aydınlatıyordu. Elinde şapkası vardı. Giysileri düzenliydi ve redingotu özenle düğümlenmişti. Yüzü çok solgundu ve hafifçe titriyordu. Elas'a geldiğinde kır olan saçları bir saat içinde bembeyaz olmuştu. Tüm başlar dikildi. Salondaki şaşkınlığı tasvir etmek mümkün değildi. Sesi çok dokunaklı, görünümü çok sakin olduğu için ilk başta kimse hiçbir şey anlamadı. Herkes birbirine kimin bağırdığını soruyordu. Kimse böylesine sakin bir adamın böyle ürkütücü bir şekilde bağırabileceğine inanmıyordu. Bu kararsızlık birkaç saniye sürdü. Daha başkan ve savcı tek bir söz bile söylemeden, jandarmalar ve mübaşirler tek bir hamle bile yapmadan, herkesin o anda Madeleine olarak tanıdığı adam eski arkadaşlarına doğru yaklaşmıştı. ''Beni tanımıyor musunuz?'' dedi. Afallayan üç tanık başlarını olumsuzluk belirten bir ifadeyle salladılar. Korkan Kerchapel ona bir asker selam verdi. Mahkeme heyet üyelerine dönen Madeleine yumuşak bir sesle, ''Sayın heyet üyeleri, sanığı serbest bırakın. Sayın Başkan, beni tutuklayın. Aradığınız adam o değil, benim. Adım Jean Valjean.'' Tek bir ağız bile soluk almıyordu. İlk şaşkınlık şokunun yerini bir mezar sessizliği almıştı. Salona olağanüstü bir olay gerçekleştiğinde kitleleri sarmalayan o ilahi korku hakimdi. Yine de başkanın yüzünde sempatik ve hüzünlü bir ifade vardı. Savcı hızlı bir göz işareti yapmış, heyet üyeleriyle alçak sesle bir şeyler konuşmuştu. Herkes tarafından duyulabilecek bir sesle salona hitap etti. ''Burada bir doktor var mı?'' Savcı söze girdi. ''Sayın mahkeme heyet üyeleri, duruşmaya ara vermemize neden olan olay, bizde olduğu gibi sizde de ifade etmeye gerek duymadığımız bir duyguya yol açacak, ölçüde beklenmedik ve garip. Hepiniz En azından Montsurmey'in saygıdeğer belediye başkanının ününü duymuşsunuzdur. Salonda bir doktor varsa kendisi de sayın başkanın düşüncesi doğrultusunda Monsieur Madeleine'e eşlik etmesini ve onu evine götürmesini rica ediyoruz. Madeleine savcının sözlerini bitirmesine izin vermeden hoşgörülü ve buyurgan bir ses tonuyla araya girdi. İşte 40 yıl önce duyanların hala kulaklarında çınlayan ve bu sahneye tanık olan bir izleyicinin duruşmadan hemen sonra harfi harfine kaleme aldığı sözler şöyleydi. Sayın savcı, size teşekkür ederim ama deli değilim. Bunu anlayacaksınız. Büyük bir hata yapmak üzereydiniz. Bu adamı serbest bırakın. Görevimi yerine getiriyorum. Ben bahtsız bir mahkumum. Burada her şeyi net bir şekilde görebilen tek kişi benim ve size gerçeği söylüyorum. Şu anda yaptığımı yukarıdaki Tanrı görüyor ve bu benim için yeterli. İşte buradayım. Beni tutuklayabilirsiniz. Yine de elimden geleni yapmıştım. Başka bir kimlikle gizlenip zengin oldum. Belediye başkanlığına seçildim. Dürüst insanların arasına karışmak istedim. Ama gördüğünüz gibi bunu başaramadım. Elbette ki size söyleyemeyeceğim şeyler var. Size tüm hayatımı anlatacak değilim. Bir gün hepsi öğrenilecek. Monsenyör psikoposu soyduğum doğru. Küçük Jeve'nin parasını gasp ettiğim doğru. Jo Vajon'un bahtsız bir alçak olduğunu söylemekte haklısınız. Belki de tüm kabahat onda değil. Sayın yargıçlar, dinleyin. Benim kadar alçalmış bir adam ne kadere karşı koyabilir ne de topluma öğütler verebilir. Ama gördüğünüz gibi içinden kurtulmaya çalıştığım alçaklık hali zarar vericidir. Kürek zindanları kürek mahkumunu yaratır. Dilerseniz bunun üzerinde biraz düşünün. Kürek cezasından önce pek de zeki olmayan, ahmak, zavallı bir köylüydüm. Kürek cezası beni değiştirdi. Ahmakken gaddar, kütükken yanan kor oldum. Zamanla hoşgörümü ve iyi niyetimi yitirirken acımasızlaşmaya başladım. Ama bağışlayın, ne dediğimi anlayamazsınız. Şöminenin külleri arasında 7 yıl önce küçük Jeve'den gasp ettiğim 40 santimi bulabilir misiniz? Daha fazla ekleyecek bir şeyim yok. Beni tutuklayın. Tanrım, sayın savcı başını sallıyor. İçinizden Madeleine çıldırmış olmalı diyor. Bana inanmıyorsunuz. İşte bu çok can sıkıcı. Bu adamı mahkum etmeyecek misiniz? Nasıl olur? Demek bu adamlar beni tanımıyorlar. Müfettişin burada olmasını isterdim. O beni tanırdı. Hiçbir şey bu sözlere eşlik eden ses tonu kadar iyi niyetli ve karamsar bir melankoli barındırmazdı. Üç kürek mahkumuna döndü. Evet, ben sizi tanıyorum. Hatırlıyor musunuz beni? Lafını yarıda kesti. Bir anlık bir tereddütten sonra ekledi. Zindandaki ekose pantolon askını hatırlıyor musun? Şaşkınlıkla neye uğradığını şaşıran bu ve onu ürkmüş bir halde tepeden tırnağa inceledi. Devam etti. Şönüdü, sağ omzunda derin bir yanık var. Çünkü bir gün orada yazılı olan T, F, P harflerini silmek için omzuna korlarla dolu bir ocağa bastırdın. Yine de harfler hala görünebiliyor. Cevap ver, doğru değil mi? Doğru dedi, şöyle diyor. Koçapayla döndü. Koçapayla, sol dirseğinin iç yüzünde yanmış barutla mavi harflerle kazınmış bir tarih var. Bu tarih imparatorun kendi karaya çıktığı 1 Mart 1815'tir. Kolunu sıyır. Koçapayla kolunu sıyırdığında etrafındaki tüm bakışlar onun çıplak koluna sabitlendi. Bir jandarma lamba getirdi. Tarih oradaydı. Bahtsız adam görenlerin hatırladıkça hala yüreklerini sızlatan bir gülümsemeyle dinleyicilere ve yargıçlara döndü. Bu zaferin ve aynı zamanda umutsuzluğun gülümsemesiydi. Gördüğünüz gibi, dedi. Ben Jo Valjean'ım. Artık bu salonda ne yargıç, ne savcı, ne jandarma kalmıştı. Sadece sabit bakışlar ve heyecanla çarpan yürekler vardı. Herkes orada ne amaçla bulunduğunu hatırlamıyordu. Savcı orada sanığı suçlamak için, başkan orada başkanlık etmek için, avukat orada savunma yapmak için bulunduğunu unutmuştu. Çok garip bir şekilde kimse bir soru sormuyor, hiçbir yetkili duruma müdahale etmiyordu. Bu ulvi sahnelerin özgünlüğünü tüm ruhları fethetmek ve tüm tanıkları izleyici haline getirmektir. Belki de kimse ne hissettiğini tanımlayamıyor. Sadece önünde büyük bir ışığın parıldadığını düşünüyordu. Herkesin gözleri kamaşmıştı. Kuşkusuz ışıklar yayan bu adam Jo Valjean'dı. Bu adamın ortaya çıkması az önce karanlığa gömülmüş bir olayın aydınlıklarla dolmasına yetmişti. Artık başka bir şey söylemeye ihtiyaç duymasa da tüm bu kalabalık adeta bir elektrik akımına kapılmış gibi hemen ve bir bakışta bir başkasının kendi yerine mahkum olmaması için teslim oluşunun basit ve muhteşem öyküsünü anlamıştı. Ayrıntılar, duraksamalar, olası küçük karşı çıkışlar bu engin, ışıklı gerçek karşısında silinip gitmişlerdi. Bu şaşkınlık kısa sürede geçse de yerini bir karşı konulmazlığa bıraktı. "Duruşmayı daha fazla oyalamak istemiyorum," dedi Giovaggio. "Beni tutuklamadığınız için gidiyorum. Yapmam gereken birçok şey var. Sayın savcı, kim olduğumu, nereye gittiğimi biliyor. İstediği zaman beni tutuklatabilir." Çıkış kapısına yöneldiğinde tek bir ses yükselmedi. Tek bir kol onu engellemek için uzanmadı. Herkes kenara çekildi. O anda kitleleri gerileten ve bir insanın karşısında hizaya sokan ilahi bir durum yaşanıyordu. Ağır adımlarla kalabalığı yardı. Kapıyı kimin açtığı asla bilinmedi ama çıkışta geldiğinde kapının açık olduğunu fark etti. Arkasını dönüp, "Sayın savcı, emrinizdeyim," dedi. Ardından izleyicilere seslendi. "Siz, buradaki herkes, benim acınmaya layık olduğumu düşünüyorsunuz, öyle değil mi?" "Tanrım, yaptığım şeyin imrenilmeye layık olduğunu düşünüyorum. Yine de tüm bunların hiç yaşanmamasını tercih ederdim." Dışarı çıktığında kapı açıldığı gibi kapandı. Çünkü olağanüstü bir etki bırakanlar her zaman için kalabalıktan birinin kendilerine hizmet edeceğinden emindirler. Bir saat geçmeden mahkeme heyeti, Champ Mathieu'ye isnat edilen suçlamaların geçersiz olduğunu ilan etti. Serbest bırakılması karşısında tüm bu insanların çıldırdığını sanan ve bu durumdan hiçbir şey anlamayan Champ Mathieu afallamış bir halde çekip gitti. Gün doğmaya başlıyordu. Ateşlenen fondin uykusuz ama mutlu düşlerle dolu bir gece geçirdikten sonra sabah uyuyakalmıştı. Hiç yanından ayrılmayan hemşiresi bu uykuyu fırsat bilip kına kına haşlamaya gitti. Birkaç saniyeden beri Revir'in laboratuvarında bulunan saygıdeğer hemşire, alacakaranlığın eşyalar üzerine yaydığı gölge yüzünden ilaçlara ve küçük şişelere doğru eğilmiş bir halde onlara yakından bakıyordu. Aniden başını çevirip hafif bir çığlık attı. Sessizce içeri giren Madeline karşısındaydı. "Sayın Başkan, siz misiniz?" diye haykırdı. "O zavallı kadın nasıl?" diye karşılık verdi alçak sesle. "Şu an kötü değil ama oldukça sıkıntılı bir gün geçirdik. Olan bitenleri Fontaine'in dün çok kötü ama şimdi iyi olduğunu, çünkü Sayın Başkan'ın kızını almak için gittiğini sandığını anlattı." Hemşire Sayın Başkan'a sormaya cesaret edemese de haline bakınca kısa sürede Muğfer Meydan gelmediğini anladı. "Çok güzel," dedi. "Hayallerini yıkmamakla iyi yapmışsınız." "Evet," diye karşılık verdi hemşire. "Ama şimdi Sayın Başkan, sizi görüp kızının yanınızda olmadığını fark edince ona ne diyeceğiz?" Medlün bir an düşüncelere daldı. "Tanrı bize ne yapacağımızı söyleyecek," dedi. "Yine de ona yalan söyleyemeyiz," dedi hemşire alçak bir sesle. Odaya dolan gün ışığı Medlün'ün yüzünü aydınlatıyordu. Hemşire tesadüfen başını kaldırdı. "Aman Tanrım, Monsieur," diye haykırdı. "Size neler olmuş? Saçlarınız bembeyaz." "Beyaz mı?" Aynası olmayan hemşire bir çantayı karıştırıp içinden revir doktorunun hastanın soluk almasından ölüp ölmediğini anlamak için kullandığı küçük bir camı çıkardı. Camı alan Madeline saçlarını inceledi ve "Şu işe bak," dedi. Bu sözleri başka bir şey düşünüyormuşçasına kayıtsız bir ifadeyle söyledi. Hemşire tüm bunlarda sezinlediği garip bir bilinmezliğin etkisiyle yüreğinin buz kestiğini hissetti. "Onu görebilir miyim? Sayın Başkan kızını getirmeyecek mi?" diye sormak için cesaretini güçlükle toplayan hemşire, "Elbette ama en az 2-3 gün gerek." "Sayın Başkan'ı görmezse," dedi hemşire çekinerek, "Sayın Başkan'ın geri döndüğünü bilmeyecek. Onu yatıştırmak kolay olacak ve çocuk geldiğinde doğal olarak Sayın Başkan'ın onu getirmek için gittiğini düşünecek. Yalan söylemeye gerek kalmayacak." Birkaç saniye düşünen Merlin, sakin bir ciddiyetle, "Hayır hemşirem, onu görmem gerek. Belki zamanım olmaz." Rahibe Sayın Başkan'ın sözlerine belirsiz ve garip bir anlam katan bu belki sözünü fark etmemiş gibiydi. Gözlerini önüne eğip saygı dolu bir ifadeyle yanıt verdi. "O halde uyuyor ama Sayın Başkan girebilir." Düzgün kapanmayan ve gıcırdamasıyla hastayı uyandırabilecek bir kapıyı biraz inceledikten sonra Fantin'in odasına girip yatağına yaklaştı ve perdeleri araladı. Uyuyordu. Soluğu göğsünden bu tür hastalıklara özgü ve gece hasta çocuklarının başında bekleyen o zavallı anneleri üzecek bir tınıyla çıkıyordu. Ama bu acınası soluk alışverişi, uykus sırasında tüm yüzüne yayılarak ona başka bir görünüm veren o tasvir edilemez dinginliği pek fazla etkilemiyordu. Solgun yüzü beyazlamıştı, yanakları al al olmuştu. Bakirelik ve gençlik döneminden geriye kalan tek güzelliği olan uzun sarı kirpikleri kapalı ve eğik olsalar da titreşiyorlardı. Tüm benliğiyle aralanmaya ve onu götürmeye hazır kanatların çırpınması gibi titriyor, ürperdiği hissedilse de gözle görülmüyordu. Onu bu halde görenler asla umutsuz bir hastalığın pençesinde olduğuna inanmazlardı. Ölecek birinden çok uçacak biri gibi görünüyordu. Dal, bir el meyvesini koparmak üzere kendine doğru yaklaştığında hem kendini gizlemek hem de kendini sergilemek istermişçesine ürperir. Ölümün gizemli parmakları ruhu toplamak için geldiği anda insan da buna benzer bir titreme yaşar. 2 ay önce onu bu sığınakta ilk kez ziyarete geldiği günde olduğu gibi bir hastaya, bir haça bakan Madeline bir süre hiç kımıldamadan yatağın yanında bekledi. O zaman da biri uyuyup diğeri dua ederken ikisi de aynı durumdaydılar. Sadece şimdi akıp giden 2 ayın ardından birinin saçları kırlaşmış, birinin saçları beyazlamıştı. Hemşire kendisiyle birlikte odaya girmemişti. Mezrin yatağın yanında ayakta duruyor, sanki odada bulunan birine susmasını işaret edermiş gibi parmağını dudaklarına götürüyordu. Gözlerini açan Fonti onu görünce sakin bir gülümsemeyle ''Kuset nerede?'' dedi. Ne şaşkınlığını ne de sevincini belirten bir tepki verdi. Zaten tüm benliğinden sevinç yayılıyordu. ''Kuzet nerede?'' gibi sıradan bir soruyu Madeline'in nasıl yanıt vereceğini bilemeyeceği ölçüde hiçbir kuşku ve endişeye yer vermeyen derin bir inanç ve güvenle sormuştu. Devam etti. ''Orada olduğunuzu biliyordum. Uyusam da sizi görüyordum. Sizi uzun süreden beri görüyor ve gece boyunca sizi izliyordum. Etrafınızda her türden ilahi imgelerle büyük bir parıltının ortasında duruyordunuz.'' Madeline bakışlarını haça doğru yöneltti. ''Ama söylesenize, Kuset nerede? Neden onu uyandığımda yatağımın kenarında bulacağım şekilde bırakmadınız?'' Madeline gayri ihtiyari bir dalgınlıkla bir daha asla hatırlayamayacağı bir cevap verdi. Ne mutlu ki gelişinden haberdar olan doktor imdadına yetişmişti. ''Çocuğum,'' dedi doktor. ''Sakin olun, kızınız burada.'' Fonty'nin gözlerindeki parıltılar tüm yüzünü aydınlattı. Ellerini hem çok ateşli hem de çok dingin bir dua edercesine kavuşturdu. ''Ah!'' diye haykırdı. ''Onu bana getirin.'' Annenin dokunaklı yanılsaması, Kuzet onun için hala kucakta getirilecek küçük bir bebekti. ''Şimdi değil,'' dedi doktor. ''Hala hastasınız. Çocuğunuzu görmek sizi sarsabilir. Önce iyileşmeniz gerek.'' Sert bir müdahaleyle araya girdi. ''Ama ben iyiyim. Size iyileşeceğimi söylüyorum. Bu doktor Rahman teki olmalı. Ah, çocuğumu görmek istiyorum.'' ''Bakın,'' dedi doktor. ''Nasıl da öfkeleniyorsunuz. Böyle devam ederseniz çocuğunuzu görmenize izin vermeyeceğim. Onu görmek yetmez. Onun için yaşamak gerekir. Aklınızı başınıza topladığınızda onu size kendi ellerimle getireceğim.'' Zavallı anne başını eğdi. ''Sayın doktor, sizden özür diliyorum. Sizden gerçekten özür diliyorum. Eskiden böyle konuşmazdım. Başıma o kadar felaket geldi ki bazen ne dediğimi bilmiyorum. Anlıyorum, heyecanlanmamdan korkuyorsunuz. İstediğiniz kadar bekleyeceğim. Ama kızımı görmemin bana hiçbir zarar vermeyeceğine yemin ederim. Onu görüyorum. Dün akşamdan beri gözümün önünden hiç gitmiyor. Beni anlıyor musunuz? Şimdi onu bana getirirlerse onunla sakin sakin konuşacağım. Hepsi bu. Ta Mufever'den bana getirilen çocuğumu görmek istemem doğal değil mi? Öfkeli değilim. Mutlu olacağımı iyi biliyorum. Bütün gece beyazlıklar ve bana gülümseyen insanlar gördüm. Sayın doktor, ne zaman isterse kuzetimi bana getirecek. İyileştiğim için ateşim düştü. Hastalığımın geçtiğini hissediyorum. Ama bir hasta gibi davranıp buradaki hanımları memnun etmek için hiç kımıldamayacağım. İyice sakinleştiğimi fark ettiklerinde artık çocuğunu getirmek gerek diyecekler. Medrün yatağın yanındaki iskemleye oturmuştu. Fantin ona doğru döndü. Sakin ve çok uslu görünmek için büyük bir çaba harcadığı belli oluyor. Hastalığın çocuksu zafiyetiyle kendisinin çok sakin olduğunu görürlerse Kuzet'i ona getirmekte güçlük çıkarmayacaklarını düşünüyordu. Yine de kendine hakim olmaya çalışsa da Mezun'a sorular yağdırmaktan geri kalmıyordu. ''Sayın Başkan, yolculuğunuz nasıl geçti? Ah, onu bana getirmekle ne büyük iyilik ettiniz. Bana sadece nasıl olduğunu söyleyin. Yolculuğa dayanabildi mi?'' ''Ne yazık, beni tanımayacak. Aradan geçen bunca zamandan sonra zavallı yavrucak beni unutmuştur. Çocukların hafızası tıpkı kuşlar gibi zayıftır. Bugün bir şey görür, yarın başka bir şey ve artık hiçbir şey düşünmez. Çamaşırları beyaz mıydı? Tenadırlar ona iyi bakmışlar mıydı? Ne yemek yiyordu? Ah, yoksulluk döneminde bu soruları kendi kendime sorduğumda nasıl acı çektiğimi bir bilseydiniz.'' Artık her şey geçmişte kaldı. Şimdi mutluyum. Ah, onu görmeyi nasıl da isterdim. Sayın Başkan, kızımı nasıl buldunuz? Kızım güzel, öyle değil mi? Posta arabasında çok üşümüş olmalısınız. Onu bir an için olsa da yanıma getiremez misiniz? Sonra hemen geri götürürsünüz. Söyleyin, siz başkansınız. İsteseniz. Meydül'ün elini tuttu. Kuzet güzel bir kız, dedi. Sağlığı yerinde. Onu kısa süre sonra göreceksiniz. Ama şimdi sakinleşin. Çok heyecanlı konuşuyorsunuz. Üstelik kollarınızı yataktan dışarı çıkarıyorsunuz. Bu da öksürmenize neden oluyor. Gerçekten de öksürük nöbetleri Fontin'in neredeyse her sözünü yarıda kesiyordu. Mırıldanmayı kesen Fontin çok ateşli yakarmalarla uyandırmak istediği güveni tehlikeye atmaktan korkuyordu. Bu yüzden başka konulara geçti. Muğfermeği çok güzel, öyle değil mi? Yazın oraya eğlenmeye gidilir. Snyder'lerin işleri yolunda mı? Onların mahallesine pek kimse uğramaz. Zaten hanları da bir tür lokanta. Fontin'in elini bırakmayan Madeline onu endişeyle izliyordu. Ona söylemeyi düşündüğü şeyler konusunda şu an tereddüte düştüğü aşikardı. Doktor muayenesini tamamladıktan sonra gitmiş, yanlarında bir tek hemşire kalmıştı. O sırada Fontin sessizliğin ortasında haykırdı. Onu duyuyorum! Tanrım! Onu duyuyorum! Herkesin susması için kollarını uzattı. Soluğunu tutup hayranlıkla dinlemeye başladı. Avluda kapıcı kadının ya da bir işçinin çocuğu oynuyordu. Bu her zaman rastlanan ve hüzünlü olayların gizemli bir şekilde sahnelenmesinde rol alan tesadüflerden biriydi. Çocuk gidip gelen, ısınmak için koşan, gülen ve yüksek sesle şarkı söyleyen bir kızdı. Ne yazık, çocukların oyunları hangi işe karışmazlar ki? İşte Fantin bu küçük kızın şarkısını dinliyordu. Ah dedi, bu kuzetim, sesini tanıyorum. Çocuğun uzaklaşmasıyla sesi de giderek duyulmaz hale geldi. Fantin bir süre daha dinlendi. Ardından yüzünü karamsar bir ifade kapladı. Madeline onun alçak sesle şunları söylediğini duydu. Kızımı görmeme izin vermeyen o doktor ne kadar kötü yürekli. Adamın yüzünde meymenet yok. Yine de neşeli düşünceleri geri geldi. Başını yastığına yaslamış bir halde kendi kendine konuşmaya devam etti. Ne kadar mutlu olacağız. Öncelikle küçük bir bahçemiz olacak. Monsieur Madeline bana söz verdi. Kızım bahçede oynayacak. Şimdi harfleri biliyor olmalı. Ona hecelemeyi öğreteceğim. Çimenlerin üzerinde kelebeklerin peşinden koşacak. Onu seyredeceğim. Sonra ilk ekmek şarap ayinine katılacak. Ah, evet, ilk ekmek şarap ayinine ne zaman katılacak? Parmaklarıyla saymaya başladı. 1, 2, 3, 4, 7 yaşında. 5 yıl sonra. Beyaz tüllü, ajurlu çoraplarıyla küçük bir kadına benzeyecek. Ah, iyi yürekli hemşirem. Ne kadar ahmak olduğumu görüyor musunuz? Kızının ilk ekmek şarap ayinini düşünüyorum. Gülmeye başladı. Fontin'in elini bırakmış olan Meclin bu sözleri başını öne eğmiş, dipsiz düşüncelere dalmış bir halde esen bir rüzgar gibi dinliyordu. Aniden konuşmayı kesmesi üzerine başını kaldırıp ona baktı. Fontin dehşete kapılmıştı. Artık hiç konuşmuyor, soluk bile almıyordu. Yatağında hafifçe doğrulmuştu. Zayıf omzu geceliğinden dışarı çıkıyordu. Az önce ışıltılar yayan yüzü solmuştu ve korkuyla büyümüş gözlerini odanın diğer ucundaki ürkütücü bir şeye sabitlemiş gibi görünüyordu. ''Tanrım!'' diye haykırdı. ''Fanti, neyiniz var?'' Bakışlarını gördüğü nesneden ayırmadan hiç yanıt vermedi. Bir eliyle Madeline'in koluna dokunurken diğer eliyle arkasına bakmasını işaret ediyordu. Arkasını döndü ve müfettişi gördü. İşte olup bitenler. Madeline, EAS'taki duruşma salonundan çıktığında saat gece yarısını yarım saat geçiyordu. Yere yırttığı posta arabasına yetişmek için hana tam saatinde dönmüştü. Sabah 6'ya doğru Munsey Sumaya gelmiş, ilk işi postadan Retif'te mektup göndermek olmuş, ardından Fontin'i görmek için revire girmişti. Bu arada ceza mahkemesi salonundan çıkar çıkmaz ilk şaşkınlığını atlatan savcı söz olarak Montey Sumey'in saygıdeğer belediye başkanının nedeni daha sonra aydınlatacak bu çılgınca davranışının kanaatinde hiçbir değişiklik yaratmadığını ve kuşkusuz gerçek Joe Vajon olan bu Champetieu'nun mahkumiyetinin karara bağlanmasını talep etmişti. Savcının bu ısrarı izleyicilerin, mahkeme heyetinin ve herkesin duygularıyla tezat oluşturuyordu. Avukat bu talebi geçersiz kılmakta, mezuninin yani gerçek Joe Valjean'ın itirafları sayesinde davanın gidişatının tamamıyla değiştiğini ve mahkeme heyetinin karşısında artık bir masum bulunduğunu ileri sürmekte pek güçlük çekmemişti. Avukat yargı hataları konusunda ne yazık ki pek de yeni olmayan ek bilgiler sunmuş, başkanın da kendisine katılmasıyla mahkeme heyeti birkaç dakika sonra Champetier'in beraatine karar vermişti. Yine de savcıya bir Joe Vajot gerekiyordu ve artık elinde Champetier olmadığına göre sanığın medlün olduğu kabullenmişti. Champetier'in serbest bırakılmasının hemen ardından savcıyla başkan toplantı odasına kapanıp belediye başkanının yakalanmasına karar verdiler. Sayın savcı hemen oracıkta kendi eliyle başsavcıya yazdığı raporda bu cümleye yer verdi. İlk şaşkınlığın ardından başkanın itiraz edeceği pek fazla bir şey kalmamıştı. Adaletin uygulanması gerekiyordu. Üstelik açıkça söylemek gerekirse başkan iyi yürekli ve çok zeki olsa da ateşli bir kralcıydı. Böylece tutuklama kararı alındı. Savcı, Montezuma'ya 4 nala gitmesi talimatıyla özel bir ulak gönderdi. Ve polis müfettişi Javet'i bu kararı uygulaması konusunda görevlendirdi. Bilindiği gibi Javet tanıklık ettikten hemen sonra Montezuma'ya dönmüştü. Ulak tutuklama kararını getirdiğinde Javet yeni uyanmıştı. Oldukça zeki bir polis olan ulak, Javet'e birkaç kelimeyle EAS'ta yaşananları anlattı. Savcı tarafından imzalanan tutuklama kararı şöyle kaleme alınmıştı. Müfettiş Javet, bugünkü duruşmada eski kürek mahkumu Joe Valjo olduğunu itiraf eden Montsaint-Sauveur Belediye Başkanı Monsieur Medlin'i tutuklamakla görevlendirilmişti. Javet'i hiç tanımayan ve devrin bekleme odasına girdiğini gören biri, olan bitenleri tahmin edemez. Onun sıradan bir adam olduğunu düşünürdü. Şakaklarına düzenli bir şekilde dökülen kırlaşmış saçları, soğuk ve ciddi ifadesiyle her zamanki sakinliğiyle merdivenleri çıkmıştı. Kendisini iyi tanıyan biri onu o an dikkatle gözlemleseydi korkuyla ürperirdi. Deri yakalığının ensesinde durması gereken tokası sol kulağının üzerindeydi. Bu durum alışılmadık bir iş çatışmanın belirtisiydi. Görevini ve üniformasına gösterdiği özenle yerine getiren Javert, kusursuz bir adamdı. Caniler konusunda kuralcı, elbisesinin düğmeleri konusunda çok titizdi. Yakasının tokası bu halde ise iç dünyadaki yer sarsıntıları olarak adlandırılacak duygulardan birini yaşıyor olmalıydı. Yandaki karakoldan bir onbaşı ve 4 asker almış, onları avluda bırakıp silahlı askerlerin sayın başkanı ziyaret etmesine alışık olduğu için hiç kuşkulanmayan kapıcı kadından Fontin'in odasını öğrenmişti. Fontin'in odasının önüne gelen Javert, tokmağı çevirip kapıyı bir hasta bakıcının ya da hafiyenin sessizliğiyle iterek odaya girmişti. Açık söylemek gerekirse içeri girmemiş, şapkasını başına geçirmiş, sol elini çenesine kadar düğümlenmiş redingotunun içine sokmuş bir halde yarı açık kapının önünde durmuştu. Dirseğinin kıvrımında arkasında kaybolan kocaman bastonun kurşun sapı görünebiliyordu. Kimse hissettirmeden bir dakika boyunca böyle beklemiş, aniden gözlerini o tarafa çeviren Fontin onu fark edip Medlin'in durumdan haberdar etmişti. Bakışları karşılaştığı anda hiç kımıldamadan olduğu yerde duran, yaklaşmaya yeltenmeyen Javert ürkütücü bir hal almıştı. Hiçbir insani duygu sevinç kadar ürkütücü olamazdı. Bu, cehenneme götürmesi gereken ruhu bulan şeytanın yüzüydü. Sonunda Joe Valjean'ı yakalamanın verdiği güven yüreğinden geçenleri yüzüne yansıtıyordu. Derinlerindeki duyguları yüzeye çıkmıştı. Bir süre süzdüğü izi kaybetmenin ve Champetier karşısında birkaç dakika boyunca yanılmanın ezikliği, önceden tahmin etmenin ve uzun süre doğru bir ön seziyle hareket etmenin gururuyla silinip gidiyordu. Javert'in memnuniyeti kendinden emin tavırlarından anlaşılabiliyordu. Zaferin şekilsizliği dar alnına yayılıyor, memnun bir yüzün sergileyebileceği en büyük dehşet kendini hissettiriyordu. Javert o anda göklerde uçuyordu. Tam anlamıyla farkında olmasa da koşulların ve başarısının belli belirsiz sezgisiyle kötülüğü ezmek gibi ilahi görevleri olan adaletin, aydınlığın ve gerçeğin kendi kimliğinde bütünleştiklerini duyumsuyordu. Arkasında ve çevresinde sonsuz bir derinlikte, otorite, mantık, sonuçlanmış bir dava, yasal vicdan, kamu adına yapılmış bir kovuşturma, tüm yıldızlar vardı. Düzeni koruyor, yasadan yıldırımlar çıkarıyor, toplumun intikamını alıyor, mutlak gerçeğe destek oluyor, parıltıların üzerinde yükseliyordu. Bu zaferde meydan okumanın ve mücadelenin izleri vardı. Ayakta, kibirli ve şanslı bir ifadeyle dururken, göğün ortasındaki gaddar bir baş meleğin insanüstü hayvaniliğini sergiliyordu. Yerine getirdiği görevin ürkütücü gölgesi, sıktığı yumruğunda toplumsal kılıcın belli belirsiz parıltısını yansıtıyordu. Topuklarının altında mutluluk ve öfkeyle suçu, günahı, isyanı, perişanlığı cehennemi tutuyor, ışıldıyor, yok ediyor, gülümsüyordu. Ve canavarı andıran bu Mikail'de tartışılmaz bir ululuk vardı. Javert ürkütücü görünse de iğrenç değildi. Dürüstlük, içtenlik, iyi yüreklilik, inanç, görev aşkı yollarını şaşırdıklarında iğrençleşebilirler ama bu iğrençlikte bile soyluluklarını korurlardı. İnsan vicdanına özgü görkemlilikleri dehşetin içinde bile varlığını sürdürürdü. Bunlar yanılgı gibi bir günahı olan erdemlerdi. İçi gaddarlıkla dolu bir bağnazın acımasız ve dürüst sevinci içinde iğrenç bir saygınlığı barındıran bir ışıltı yayar. Javert farkında olmasa da o dehşet verici mutluluğun içinde zafer kazanan tüm cahiller gibi acınacak haldeydi. İyiliğin kötü yanı olarak adlandırılabilecek bir görüntünün yayıldığı bu yüz, dokunaklı ve korkunç bir şey olamazdı. Fantine, Javert'i başkanın kendisini elinden kurtardığı günden beri hiç görmemişti. Hasta beyni hiçbir şey anlamadı. Sadece kendisini götürmeye geldiğinden korktu. Bu ürkütücü yüzü görmeye katlanamıyordu. Öleceğini hissetti. Yüzünü iki eliyle saklayarak endişeyle bağırdı. Monsieur Madeleine, beni kurtarın! Jean Valjean, onu artık bu isimle alacağız. Ayağa kalkmıştı. Fantine en yumuşak ve en sakin sesiyle. Sakin olun, sizin için gelmedi, dedi. Sonra Javert'e dönüp. Ne istediğinizi biliyorum, dedi. Hadi çabuk, diye karşılık verdi Javert. Bu iki sözcüğe eşlik eden ses tonunda yırtıcı ve dizginsiz bir şeyler vardı. Javert, hadi çabuk değil, haçbuk demişti. Hiçbir imla kuralı bu sözlerin telaffuz edildiği vurguyu izah edemezdi. Bunlar bir insanın ağzından çıkan sözler değil, bir kükremeydi. Her zaman yaptığı gibi konuya girmedi, tutuklama belgesini göstermedi. Ona göre Jovajo gizemli ve ele geçirilmez bir dövüşçü. 5 yıldan beri belinde kavrasa da yere deviremediği bir güreşçiydi. Bu tutuklama bir başlangıç değil, sondu. Bu yüzden hadi çabuk demekle yetindi. Bunları söylerken bir adım bile atmadı. Jean Valjean'a bu bumerang gibi sefilleri kendisine çekmeye alışık olduğu o bakışlardan birini gönderdi. 2 ay önce Fantine iliklerine kadar işlediğini hissettiği bakış buydu. Jovey'in bağırması üzerine Fantine yeniden gözlerini açtı. Sayın Başkan, oradaysa neden korkacaktı ki? Salonun ortasına doğru yürüyen Javert yeniden bağırdı. ''Şu işe bak! Gelmeyecek misin?'' Etrafına bakan bahtsız kadın odada rahibe ve sayın başkandan başka kimsenin bulunmadığını fark etti. Kime böylesine iğrenç bir şekilde senli benli hitap edilebilirdi ki? Sadece kendisine. Ürperdi. O sırada hastalığının en şiddetli dönemlerindeki en karanlık düşlerinde bile göremediği beklenmedik bir olaya tanıklık etti. Javert'in Sayın Başkan'ın yakasına yapıştığını ve Sayın Başkan'ın başını öne eğdiğini gördü. Tüm dünyanın yok olup gittiğini düşündü. Javert gerçekten de Jean Valjean'ın yakasına yapışmıştı. ''Sayın Başkan!'' diye bağırdı Fantine. Javert tüm dişlerini ortaya çıkaran o ürkütücü kahkahalarından birini attı. ''Artık burada Sayın Başkan yok!'' Jean Valjean redingotunun yakasını kavrayan ele karşı koymadı. ''Javert!'' dedi. Javert lafını kesti. ''Bana sayın müfettiş diye hitap edeceksin.'' ''Monsieur'' diye devam etti Jovajo. ''Sizinle özel bir şey konuşmak istiyorum.'' ''Yüksek sesle, yüksek sesle konuş!'' diye karşılık verdi Javert. ''Benim karşımda yüksek sesle konuşulur.'' Jovajo sesini alçaltarak ekledi. ''Sizden bir ricada bulunacağım. Sana yüksek sesle konuşmanı söyledim. Ama bunu sadece sizin duymanız gerekir.'' ''Umurumda değil.'' ''Seni dinlemiyorum.'' Jean Valjean başını kaldırıp çok alçak sesle ve hızla şunları söyledi. ''Bana 3 gün izin verin. Şu bahtsız kadının çocuğunu getirmem için 3 gün. Kefaletini ve masraflarını öderim. İsterseniz siz de bana eşlik edebilirsiniz.'' ''Dalga mı geçiyorsun?'' diye bağırdı Javert. ''Şuraya bak. Bu kadar ahmak olduğunu sanmıyordum. Benden 3 gün izin istiyorsun. Bu kızın çocuğunu getirmeye gideceğini söylüyorsun. Ah ah, ne güzel, ne güzel.'' Fantine titredi. Çocuğum diye haykırdı. Bana çocuğumu getireceklermiş. Demek burada değil. Hemşirem bana yanıt verin. Kuzet nerede? Monsieur Madeleine, sayın başkan. Javert ayağını yere vurdu. İşte şimdi de öteki başladı. Sen sussana dilenci kadın. Şehir it kopuk dolmuş, kürek mahkumları yönetici olmuş, sokak kızları kontesler gibi tedavi ediliyor. Ah, ama her şey değişecek. Artık zamanı geldi. Bakışlarını Fontaine'e sabitleyip Jovajo'nun kravatını, gömleğini ve yakasını yeniden kavradı. Sana artık Monsieur Modrey'nin ve belediye başkanının olmadığını söylüyorum. Burada bir hırsız, bir haydut, Jovajon adlı bir kürek mahkumu var. İşte onu yakaladım. Kas katı kesilmiş kolları ve iki elinden destek alan Fontaine sıçrayarak yatağında doğruldu. Jovajon'a, Javert'e, hemşireye baktı. Bir şeyler söylemek istermişçesine ağzını açtı. Genizinden bir hırıltı yayıldı. Dişleri takırdadı. Çırpınan ellerini açarak kollarını endişeyle öne doğru uzattı ve boğulan bir insan gibi etrafından bir şeyler beklermişçesine debelendi. Ardından aniden yastığının üzerine yığıldı. Yatağın başucuna çarpan başı göğsünün üzerine düştü. Ağzı ve feri kaçmış gözleri açık kaldı. Ölmüştü. Jean Valjean elini Javert'in yakasına yapışmış, elinin üzerine koyup onu bir çocuğun eli gibi açtıktan sonra ''Bu kadını siz öldürdünüz.'' dedi. ''Bu kadar yeter.'' diye bağırdı Javert. ''Buraya saçmalıklar dinlemeye gelmedim. Vaktimizi harcamayalım. Askerler aşağıda bekliyor. Hemen gidelim. Yoksa baş parmak kelepçesi takacağım.'' Odanın bir köşesinde hastaların başında bekleyenlerin arada bir dinlenmek için uzandıkları eski bir demir karyola vardı. Jovajo o yatağa doğru ilerledi. Gelişkin kasları için hiç de zor olmayacak bir şekilde karyolanın fazlasıyla yıpranmış başucunu göz açıp kapayıncaya kadar parçaladı ve eline demir bir çubuk aldıktan sonra Javert'e baktı. Javert kapıya doğru geriledi. Jovajo elindeki demir çubukla Fontaine'in yatağına doğru gitti. Başucuna geldiğinde Javert'e dönüp güçlükle işitilen bir sesle ''Size bir süre bana ilişmemenizi tavsiye ederim.'' Javert titredi. Askerlere haber vermeyi düşünse de Jovajo o sırada kaçabilirdi. Bu yüzden eliyle bastonun ucunu kavrayıp bakışlarını Jovajo'ndan ayırmadan kapıya yaslandı. Jovajo'nun dirseğini karyolanın başucunun topuzuna, alnını eline yaslayarak yatağında hareketsiz uzanmış olan Fontaine'e bakmaya başladı. Orada hayallere dalmış, sessiz bir halde hayatın hiçbir sorununu düşünmeden öylece kaldı. Yüzünde ve tavırlarında tasvir edilemez bir acıma duygusunun izlerinden başka bir şey yoktu. Birkaç saniye sonra Fontaine'e doğru eğilip onunla alçak sesle konuşmaya başladı. Ona neler söyledi? Toplumun cehenneme yolladığı bir adam ölmüş bir kadına ne söyleyebilirdi ki? Hangi sözcükleri kullandı? Hiç kimse bunu duyamazdı. Ölü bu sözleri işitmiş miydi? Belki de ulvi gerçeklikler anlamına gelen dokunaklı yanılsamalar vardı. Bu sahnenin tek tanığı olan ve her yerde Jovajo'nun kulağına bir şeyler söylediği sırada Fontaine'in solgun dudaklarında ölümün şaşkınlığıyla bomboş bakan göz bebeklerinde tasvir edilemez bir gülümsemenin belirdiğini net bir şekilde gördüğünü anlatan hemşire kuşkusuz bu dokunaklı yanılsamalardan birini yaşamıştı. Fontaine'in başını iki elinin arasına alıp tıpkı annelerinin çocuklarına yaptığı gibi yastığın üzerine yerleştiren Jovajo ardından geceliğinin şeritlerini bağladı ve saçlarını başlığının içine topladı. Nihayet gözlerini kapadı. O anda Fontaine'in yüzü garip bir şekilde aydınlanmış gibi görünüyordu. Ölüm büyük bir ışığın içine giriştir. Jovajo Fontaine'in yataktan sarkarken elinin önünde diz çöktü. Hafifçe kaldırıp öptü. Ardından Javert'e dönüp ''Şimdi sizinle geliyorum.'' dedi. Javert, Jovajon'u şehir hapishanesine teslim etti. Monsieur Modrin'in tutuklanması, Montezuma'da büyük bir şaşkınlık ya da daha doğrusu olağanüstü bir şok etkisi yaratmıştı. Sadece ''O bir kürek mahkumuymuş'' sözleri üzerine neredeyse herkesin ona sırt çevirdiğini gizleyemediğimiz için üzgünüz. Daha iki saat geçmeden yaptığı tüm iyilikler unutulmuş ve sadece kürek mahkumu niteliğiyle anılır olmuştu. Doğrusu henüz hiç kimse Eans'ta ne olup bittiğinin ayrıntılarını bilmiyordu. Gün boyunca şehrin her yanında şu tür konuşmalara tanık olundu. ''Bilmiyor musunuz? Serbest bırakılmış bir kürek mahkumuymuş.'' ''Kim?'' ''Belediye başkanı.'' ''Hadi canım.'' ''Monsieur Modlin mi?'' ''Evet, gerçekten mi?'' ''Adım Özlin değilmiş. İğrenç bir ismi var.'' Bu Jean, aman tanrım, tutuklanmış. Tutuklanmış mı? Nakledilinceye kadar şehir hapishanesinde kalacak. Nakledilinceye kadar mı? Demek nakledilecek. Nereye nakledilecek? Bir zamanlar ana yolda birini gasp ettiği için ceza mahkemesine gönderilecek. Elbette, bunu tahmin ediyordum. Çok iyi, mükemmel, fedakar bir adamdı. Nişanı reddediyor, önüne çıkan her yumurcağa para dağıtıyordu. Bunların altında gizlenen kasvetli bir geçmiş olduğunu hep bunların ardında gizlenen kasvetli bir geçmiş olduğunu hep düşünmüştüm. Salonlardaki sohbetler sıklıkla bu tarzdaydı. Beyaz bayrağın abonesi olan yaşlı bir kadın derinliğini ölçmenin neredeyse imkansız olduğu şu düşüncesini dile getiriyordu. Hiç üzülmedim. Bu ana parçalar başlarına neler geleceğini öğrensinler. İşte Madeline denen hayaletin gölgesi Montsûmey'in üzerinden bu şekilde dağıldı. Tüm şehirde sadece 3-4 kişi onun anısına sadık kaldılar. Ona hizmet eden yaşlı kapıcı da bu kişilerden biriydi. Aynı günün akşamı bu mütevazı yaşlı kadın odasında hala olayın şokunu atlatamamış bir halde hüzünlü düşüncelere dalmıştı. Fabrika gün boyunca kapalı kalmış, araba kapısı sürgülenmiş, sokak ıssızlaşmıştı. Evde Fantine'in naaşı başında iki hemşireden başka kimse yoktu. Meglin'in her zamanki dönüş saatinde gayri ihtiyari olarak ayağa kalkan sadık kapıcı kadın bir çekmeceden Meglin'in odasının anahtarını ve her akşam odasına çıkmak için kullandığı el şamdanını çıkardı. Ardından sanki gelmesini bekliyormuş gibi anahtarı çiviye asıp el şamdanını masasının üzerine koydu. Birazdan yeniden iskemlesine oturup düşünmeye başladı. Zavallı yaşlı kadın tüm bunları bilinçsizce yapmıştı. 2 saatten fazla bir süre sonra düşüncelerinden sıyrılarak haykırdı. Şu işe bak, ulu tanrım, anahtarı çiviye asmışım. O sırada kapıcı odasının camı açıldı. Aralıktan içeri uzanan bir el anahtarı ve el şamdanını kavradı. Kapıcının şamdanın ateşinde bir mum yaktı. Gözlerini kaldırdığında ağzı açık kalan kapıcı kadın gırtlağından gelen bir çığlığı bastırmaya çalıştı. Bu eli, bu kolu, bu redingotun yerini tanıyordu. Bu Madeline'di. Konuşmadan önce daha sonra bu macerayı anlatırken söylediği gibi nutku tutulmuş bir halde kala kaldı. Tanrım, Sayın Başkan diye haykırdı nihayet. Sanıyorum ki durdu. Cümlenin sonu başındaki saygıyı yok edecekti. Onun için Jean Valjean hala Sayın Başkan'dı. Kadının düşüncelerini tamamladı. Hapishanedeydim. Bir pencerenin parmaklığını kırıp çatının üzerinden kendimi aşağıya bıraktım. Ve işte buradayım. Odama çıkıyorum. Bana hemşireyi çağırın. Hiç şüphesiz o zavallı kadının yanındadır. Yaşlı kadın aceleyle söylenenleri yaptı. Ona hiçbir tavsiyede bulunmayan Jean Valjean, kadının kendini kendisinden daha iyi koruyacağından emindi. Araba kapısını açtırmadan avluya girmeyi nasıl başardı asla bilinemezdi. Üzerinde her zaman yan kapıyı açan bir maymuncuk taşırdı. Ama üzeri aranırken onu almış olmalıydılar. Bu ayrıntı da aydınlığa kavuşmadı. Merdivenle odasına çıkarken el şamdanını son basamaklarından birinin üzerine bıraktı. Kapıyı sessizce açıp el yordamıyla penceresini ve kanadını kapamaya gitti. Ardından şamdanını alıp tekrar odaya girdi. Penceresi sokağa baktığı için bu önlemi alması gerekiyordu. Etrafına, masasına, iskemlesine, 3 gündür bozulmamış yatağına bir göz attı. Evvelsi akşamki karışıklıktan hiçbir iz kalmamıştı. Kapıcı kadın odasını düzenlemiş, küllerin arasından çıkardığı bastonun yanmamış 2 demir ucunu ve ateşle kararmış 40 santim masanın üzerine bırakmıştı. Bir kağıt alıp üzerine, işte bastonun 2 demir ucu ve duruşma salonunda sözünü ettiğim, küçük JV'den gasp ettiğim para yazdı ve kağıdı, gümüş parayı ve bastonun 2 demir ucunu odaya giren birinin ilk önce fark edeceği şekilde masanın üzerine bıraktı. Dolaptan çıkardığı eski bir gömleği yırttı. 2 gümüş şamdanı gömleğin parçalarıyla sarmaladı. Zaten ne acelesi ne de telaşı vardı. Ve psikoposun şamdanlarını sarmalarken kara ekmeğinden bir parça ısırdı. Bu ekmeği muhtemelen hapisten kaçarken yanına almıştı. Bu durum daha sonra odada araştırma yaparken yerde ekmek kırıntıları bulan polisler tarafından kayıtlara geçti. Kapıya 2 kere hafifçe vuruldu. "Girin," dedi. Bu hemşire Samplis'ti. Solmuş, gözleri kızarmıştı. Elinde tuttuğu mum titriyordu. Kaderin bahtsızlıklarının ne kadar mükemmel, ne kadar katılaşmış olsak da içimizin derinliklerinden insan doğasını dışarı çıkartmak gibi bir özelliği vardır. Gün boyunca yaşadığı duygular rahibeyi yeniden kadına dönüştürmüş, ağlamış, titremişti. Jean Valjean üzerine bir şeyler yazdığı bir kağıdı rahibeye uzattı ve "Hemşirem, bunu rahibe vereceksiniz," dedi. Hemşire açık duran kağıda göz attığında "Okuyabilirsiniz," dedi. Hemşire okudu. "Sayın rahipten burada bıraktığım her şeye göz kulak olmasını rica ederim. Bıraktığım parayla davamın ve bugün ölen kadının cenaze masraflarını karşılayabilir. Gerisi yoksullara dağıtılsın. Hemşire konuşmak istese de birbirine eklenmemiş birkaç heceyi güçlükle telaffuz edebildi. Yine de sonunda, "Sayın Başkan, o zavallı bahtsız kadını son bir kez daha görmek ister mi?" demeyi başardı. "Hayır, peşimdeler. Beni odasında yakalamaları ruhunu sızlatır." Sözlerini tamamlamak üzereyken merdivende büyük bir gürültü duyuldu. Yukarı çıkan adamların sesi işitildi. Yaşlı kapıcı kadın kulakları tırmalayan yüksek bir sesle bağırıyordu. "Beyefendiler, size Tanrı adına yemin ederim ki gündüz ve gece buraya kimse gelmedi. Ben de odamdan hiç ayrılmadım." Bir adam karşılık verdi. "Ama şu odada ışık yanıyor." Javey'in sesini tanımışlardı. Oda kapı açıldığında sağ duvarın köşesine gizleyecek şekilde inşa edilmişti. Mumu söndüren Jean Valjean o köşeye gizlendi. Hemşire Samplins masanın kenarında diz çöktü. Kapı açıldı. Javert içeri girdi. Koridorda askerlerin fısıltıları ve kapıcı kadının karşı çıkışları yankılanıyor, rahibe gözlerini kaldırmadan dua ediyordu. Şöminenin üzerindeki mum odayı hafifçe aydınlatıyordu. Hemşireyi gören Javert afalladı. Hatırlanacağı gibi Javey'in özü, kişiliği, dayanağı, otorite olan saygısından oluşuyordu. İtirazı ve sınırlamayı tüm benliğiyle reddederdi. Anlaşılacağı gibi onun için dini otorite her şeyden önce gelirdi. Her konuda olduğu gibi yüzeysel ve kusursuz bir dindardı. Ona göre bir rahip asla yanılmayan bir ruh, bir dindar asla günah işlemeyen bir varlıktı. Bu ruhlar dünyaya içinden sadece gerçeğin çıktığı tek bir kapıyla kapatılmışlardı. Hemşireyi fark ettiğinde ilk tepkisi geri çekilmek oldu. Yine de yerine getirmesi gereken ve kendisini buyurgan bir şekilde aksiyona iten görev vardı. İkinci tepkisi ona en azından bir soru sormak için orada beklemek oldu. Hemşire Samplinus'un hayatı boyunca hiç yalan söylemediğini bilen Javert ona özellikle bu yüzden saygı duyuyordu. "Hemşirem," dedi, "bu odada yalnız mısınız?" Zavallı kapıcı kadının bayılacağını hissettiği ürkütücü bir an yaşandı. Gözlerini kaldıran hemşire yanıt verdi. "Evet, ısrar ettiğim için beni bağışlayın," dedi Javert. "Ama bu benim görevim. Bu akşam hapisten kaçan ve peşinde olduğumuz Jean Valjean adlı bir adamı gördünüz mü?" "Hayır," diye karşılık verdi hemşire. Yalan söylemişti. Hiç duraksamadan kendini feda edercesine üst üste iki kez yalan söylemişti. "Bağışlayın," dedi Javert ve onu eğilerek selamlayıp gitti. "Ey ermiş kız, uzun yıllardan beri bu dünyada yaşamıyorsunuz. Aydınlıkların içinde bakire kız kardeşleriniz ve melek erkek kardeşlerinizle kavuştunuz. Bu yalan size cennetin kapılarını açsın."